Ayrım 25, sayfa 365. Dostoyevski hayatımın yegane neşesi şimdi. Alexia Rusların asla başaramadıklarını söylediği milliyetçi bilinç yoksunluğunun cömertliğini, sırf milliyetçiliğinin etnik arsızlığına tercih ettiğimi söylemek isterdim. Kabul gören devlet şekillerini içlerine sindiremiyor olmalarının, serbest pazar küreselleşmesinin su götürmez zulmüne baş kaldırmalarına neden olabileceğini düşündüğümü söylemek isterdim. Yapamadım. Yapamadım çünkü Rusya bildiğini okumaya devam ediyor gibiydi. Ve Galina Alekseyevna, Slavofilliği ara sıra nükseder dediği aziz dostumun ülkesini gönlünden ve zihninden aforoz ettiği hususunda ısrarlıydı. Müslüman olsa daha mütevekkil, daha huzurlu olabilir mi diye düşündüğümde olmadı değil. Ne zaman İslam'a ihtida eden Başpiskopos Vyacheslav Polosin'e dair yeni bir şey duysam, Alexei'yi düşünmeden edemediğim bir dönem vardı. Ne ki o zaman da aklıma Chotinenko'nun Müslüman'ı filmin sonunda niye öldürmek zorunda olduğuna ilişkin sözleri gelirdi. Rusya için Müslüman'dan bir Mesih biçemezdim. İnandırıcı olmayacağı için değil, Kolya'nın memleketlilerinin Müslüman olmak için gerekli iradeye sahip olabileceklerine inanmadığım için. Bana göre din her şeyden önce bir irade meselesidir. Hanımefendi, Tanrı'ya inanmak ve sorumlu bir insan olmak özel enerji ister. Mamafi, itiraf edeyim ki Kolya'nın köylülerinin arasından o enerjiye sahip birileri çıksa, onlarla ne yapacağımı da bilmezdim. Müslümanlığa ihtida ettikleri durumda onları neyin beklediğini öngörmeye cesaretim yoktu. Kolya'yı öldürdüm ki Müslüman'ın onuru kurtulsun, bunu anlıyorsunuz değil mi? Tanrı'yı bulmuş birisi olarak zaten her halükarda ölmeye mahkumdu. Olsun, Rusların her şeyi hayır diye yaptıklarına dair bir gözlem de var. Hayır dediklerini kimselerin ruhu duymadan içselleştirir, bambaşka hatta eskisinden daha üstün bir yaratı ortaya koyarlarmış. Allah kulundan vazgeçmezlerler Alexei demek isterdim. Kim bilir, belki de büyük gaspdan bile bambaşka bir model. Mesela küreselleşmenin yeni bir Rus çeşitlemesini çıkarabilirsiniz. Ben olabildiğimce pürist düşüne durayım, Alexei gözleri kaldırımda titreyen ellerine batan cam kırıklardan akan kanları emmeye çalışan ihtiyar adamdı. İç çekti. So, Dostoyevski hayatımın yegane neşesi şimdi. Kullandığı kelime radest. Dipnot sevinç neşe. Dostoyevski ve radest. Gogol bile değil. Dostoyevski olacak şey değil. Kitleler çamurda sürünürlerken dehalar semalarda yaşarlarmış. Bana ne? Kalabalıklara ve temsil ettiklerine baktığımda yüreğim kanıyor, titriyorum. İşte hayat, gündüz gerizekalı bir yüz ifadesiyle ve paçavralar içinde sokaklarda oturup dilenmek, gece bozuklukları içkiye yatırmak ve kimse tarafından umursanmamak. Şimdi anlatacaklarımın delirme işaretleri olduğunun o günde ayırdığındaydım. Lakin işte Dostoyevski olmuşum, kurşuni ışık saçan, yağış yüklü ağır bulutların altında yarım saattir yoldayım. Aralık soğuğu içimize işliyor. Nereye götürüldüğümüzü, daha ne kadar götürüleceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. Dünkü mahkemede yine bir karar çıkmadı. Evvelsi gün olmalı. Yoksa ondan bir önceki gün müydü? Belki de dündü. Belinsky'nin okuma günündeydik. Dipnot Vissarion Belinsky 1811-1848. Gogol'e ver yansın ettiydi. Rusya insanın insan ticareti yaptığı dehşet verici bir ülke. Üstelik burada Amerikan çiftlik sahiplerinin haince suistimal ettikleri, zencilerin insan olmadıkları şeklinde bir sav da yok. Burası sadece çeşitli resmi hırsız ve yağmacıların oluşturdukları devasa şirketlerden meydana gelen, bireyselliğin, onurun, mülkün teminat altına alınması şöyle dursun, polisin bile olmadığı bir toprak. Bugün Rusya'nın en hayati meselesi toprak köleliğinin idamın kaldırılması, hiç değilse yürürlükteki yasaların uygulanmasıdır. Rusya'ya ayna tutmak suretiyle kendisine gelmesini sağlayan olağanüstü gerçekçi ve harikulade sanatkârâne eserler veren senin gibi bir büyük yazar böyle bir zamanda kalkardı İsa ve kilise adına barbar toprak sahiplerini kirli domuz burunlarına sövdüğü köylülerini sırtından daha çok kazanmaya teşvik eden bir kitap çıkarırsa içerlememem mümkün müdür? Hayatıma kastetmiş olsan içimde bu satırlarının uyandırdığı kadar nefret uyandıramazdın. Rus halkı Rus yazarını haklı olarak kendisini ortodokrasi, ortodoksi ve milliyetçilik karşısında savunan yegane önderi, yegane kurtarıcısı olarak görür. Kötü bir kitabı bağışlamaya hazırdır ama habis bir kitabı asla. Kamçı yanlısı, cehalet havarisi, obskürantizm şampiyonu, Tatar yöntemlerinin metiyecisi. Sen ne yapıyorsun? Ayağını bastığın yere bak. Uçurumun başında duruyorsun. Kitleler çamurda sürünürlerken dehalar semalarda yaşarlarmış. Bana ne? Kalabalıklara ve temsil ettiklerine baktığımda yüreğim kanıyor, titriyorum. İşte hayat. Gündüz gerizekalı bir yüz ifadesiyle ve paçavralar içinde sokaklarda oturup dilenmek, gece bozuklukları içkiye yatırmak ve kimse tarafından umursanmamak. Sosyalizm, sosyalizm ya da ölüm, benim şiarım bu. St. Petersburg'un Semyonovski Meydanı'na girmek üzereyiz. Alanı çevreleyen sarı barakalar tabakalar halinde üst üste yığılı çamurlu kar tabakaları, donmuş su birikintileriyle acınacak kadar pis. Prangalar ayak bileklerimi kesiyor. Petrachevski'nin küfrettiğini duyuyorum. Petrachevski bizim Sosyalist Fikir Kulübü'nün başkanı, devlet suçlusu. Üçüncü şube ilk onu içeri almış. Dipnot Treti Seksiya. Kardeşimle beni Visaryo'nun okuluma gününde topladılar. Doğru Pyotr Pavlov zindanı. Pyotr Pavlov zindanı, Sofya Prevoskaya'nın dar ağacına uğurlandığı zindan. Islık çalarken tipi her yerde, baştan başa tüm ülkede. Beyaz aydınlığına hücrenin gölgeleri düştü, kaderleri kesişen hayatların. Tavandaki o gölgeler Sofya'nın bacakları olabilir mi? Yoksa aynı hücreyi mi paylaşıyoruz, Alexei'nin büyük halasıyla? Mahkemenin henüz sonuçlanmadığını sanıyorum. Petrachevski yine küfrediyor. Sonra o ses, boğazından aşağıya bir tas kaynar kutya dökülmüş gibi böğüren Volodin'in haykırışı. Arabalarda kopan o hengame, birbirlerine çarpan dolanan ağır zincirlerin şakırtıları, ayağa kalkmaya çalıştıkça sendeleyen, yıkılan, üst üste yığılan yoldaşlar. Haykırdıkları istikametteki platformu ve üzerine dikili direkleri neden sonra seçiyorum. Aynı anda büyük bir at arabası yanaşıyor, askerler 20 tabut indiriyor. 20 tabut, 20 direk, 20 yoldaş. Öleceğimize inanamıyorum diye bağırıyorum, Petrachevski beni duymuyor. Mahkum arabalarını platformun yanında çekiyorlar. Slaeste. Platforma çıkan merdivenleri gösteriyorlar. Podnimites. Dipnot, inin. Birer birer tırmanıyoruz. Her birimize bir direk düşüyor. Her birimiz birer direk peyleyip yaslanıyoruz. Ellerimi çözüp direğin arkasından bağlamasalar da olur. Dizlerimin bağı çözülmüş zaten. Sırtımı dayadığım direkten olmasa ayakta kalamam. Volode böğürmeye devam ediyor. Sidiğinin yere değdiği anda donduğunu görüyorum. Volode'nin sidiğinin rengi barakaların rengi gibi kirli sarı. Sofya Prevoskaya'yı genç Raysakov ele vermişti. Raysakov Volode'de dirilmiş olabilir mi? Jelyabov 2. Alexander suikastindeki rolünü gururla itiraf etmişti. Mahkeme katibi Petrachevski'ye konuşma fırsatı verecek mi? Mahkeme katibi suçlarımızı okuyor. Rüzgar tersen esiyor, duyamıyorum. Ardındaki papaz Troparya okumaya duruyor. Hizmetkarlarının ruhlarını, salihlerin ölümle kemale eren ruhlarıyla birlikte dinlendir ey kurtarıcı. Kutsanmışlığını onlardan esirgeme ey insanoğlunun sevgilisi. Öleceğimize inanamıyorum. Petrachevski beni duymuyor. Bizi kötü yola saptırma şeytandan koru. Çünkü krallık senin krallığın, kudret senin kudretin ve zafer senin zaferin. Papazın dudaklarımıza uzattığı haçı öperken trompetler, askerler geliyor. Ne kadar çoklar. Neden bu kadar çoklar? Her birimize 4 asker. Trompetler durmaksızın çalıyor. 4'ü de silahlarını doğrultuyor. Göğsüme nişan alıyorlar. Gözleri bomboş. Volode'nin ağzı köpürdü. Cinnet geçiriyor. İşkenceden daha kötü şeyler var diye düşünüyorum. Fiziki acı dikkatimizi dağıtırken zihni acıyı perdeler. En ağır işkence bedende açılan yara değil, 1 saat, 10 dakika ya da 1 saniye içinde ruhumuzun bedenimizi terk etmiş olacağının, geride bir cesetten başka bir şey kalmayacağının bilincinde olmak. Kim, hangi cüretle insanoğlunun böyle bir şeye çıldırmadan dayanabileceğini iddia edebilir? Dipnot, Budala'dan, Prens Mishkin. Ve sessizlik, derin sessizlik, ölmüş olmalıyım. Gözlerimi açtığımda Alexei'nin endişeli yüzü. İmparator Nikola Pervi idam cezamızı hafifletmeye tenezzül etti. Prens Zelenski diye mırıldanıyorum. Tabutumuzu çivilediler. Ölmeden mezara koydular bizi. Omsk'a gidiyoruz. Dipnot Sibirya. Alex hayretler içinde baka dursun. Ömrümün 4 yılını vereceğim Sibirya gulağına doğru yola çıkıyorum. Bir toplumun mahkumlarına davranış biçimi toplumsal kimliğinin aynadaki aksidir Zelenski. Bu 4 yılın nedenli şerir olduğunu sana anlatmaya dermanım yok. Şu rüküş Arbat sokağı duvarın bu tarafındaki bizlere erişilemeyecek bir masal diyarı gibi görünürdü. Bizim yeryüzündeki hiçbir yere benzemeyen kendi dünyamız, işte bu gulak, burasıydı. Burada kendi yasalarımız, kendi örf ve adetlerimiz, gezegenin hiçbir yerinde olmayan bir yaşam biçimi, diğer insanlardan ayrı konulmuş farklı insanlar, övüngen, kendini beğenmiş, zalim, dış görünüşleriyle gülünç ölçülerde meşgul farklı insanlar. Burada, bu Poçvenniçevso'daydılar. Dipnot Ölüler Evi. Kampa geldiğim günü hatırlıyorum. Aralık'ta bir akşamüstüydü. Hava kararıyordu. Angarya'dan geri dönen mahkumlar sayıma hazırlanıyorlardı. Epeyce bir süre sonra bıyıklı bir gedikli, içinde uzun yıllar kalacağım, bizzat yaşamış olmasam hayal bile edemeyeceğim şeylere katlanacağım, bu tekinsiz yapının kapısını açtı. 10 yıl süreyle tek bir dakika için olsun yalnız kalmamanın ne denli dehşet verici, ne denli boğucu olabileceğini düşünemezdim. Kışın Gulag'da kapılar erken kapanır, herkesin uyuması 4 saat kadar alır. O zamana kadar gürültü, şamata, kahkahalar, küfürler, zincirlerin şakırtıları, kurum ve duman, sıfıra vurulmuş kafaları, damgalanmış yüzler, lime lime giysiler, lanetlenmiş, haysiyetten soyundurulmuş her şey. Çalışırken sürekli gardiyan gözetiminde, koğuşta her an 200 mahkumla birlikte bir an bile yalnız kalamamak. Evet, insanoğlunun dayanma yetisi büyük. İnsan her şeye uyum sağlayabilen bir yaratıktır. Bence bu en iyi tanımı insanın. Sabretmeyi öğrenmeye vakit oluyor kampta. 20 yıldır içeride olan bir mahkum tanıdım. Özgürlüğe yürüyeceği gün nihayet geldiğinde arkadaşlarına veda ediyordu. Kamptaki ilk günlerini hatırlayanlar vardı. Aklı bir karış havada, ne işlediği suçu ne de aldığı cezayı umursayan bir genç. Kampı saçları ağarmış, yaşlı bir adam olarak terk ediyordu. Hazin ve abus bir yüz. 6 koğuşun 6'sını da ziyaret etti. Her birinde girişlerdeki ikonalara dua etti. Mahkumları yarı beline kadar eğilerek selamladı. İyi dileklerini esirgememelerini rica etti. Yoksa helalleştiler mi demeliyim? Gecenin bir saatinde kapıya çağrılan hali vakti yerinde bir Sibirya köylüsü hatırlıyorum. 6 ay önce karısının başka birisiyle evlendiği haberini almış, kahrolmuştu. Şimdi kadın da kamptaydı, kendisini görmek, sadaka vermek istemişti. Birkaç dakika konuştular ve ebediyen ayrıldılar. Koğuşa döndüğünde yüzünü gördüm. Evet, kampta sabretmeyi öğrenecek vakit vardı. Kader kurbanları ve profesyonel katiller, eşkıyalar ve eşkıya reisleri, kapkaççılar, hırsızlar, serseriler, niye burada olduklarını bilmeyenler. Geçmişlerinden bahsetmez, hikayelerini anlatmaktan hoşlanmazlardı. Anladığım kadarıyla olan biten hakkında düşünmek istemiyorlardı. Oysa yaptıkları umurlarında olmayan öyle neşeli katiller tanıdım ki, vicdanlarının kendilerine en ufak bir rahatsızlık vermediğine yemin edebilirdiniz. Merak etmek adetten değildi, yapılmaması gereken bir şeydi. Zaten burada kimsenin işlediği suçun kimseyi şaşırtacağı da yoktu. Bizler cahil insanlar değiliz derlerdi, garip bir özgüvenle. Bir defasında bir eşkıyanın sarhoş olup hapishanede sarhoş olmak mümkün olabiliyordu. 5 yaşındaki bir oğlan çocuğunu oyuncakla kandırıp bir kulübeye götürdükten sonra orada bıçakla doğradığını anlatmaya başladığını hatırlıyorum. O zamana kadar adamın şakalarına gülen mahkumlar hep bir ağızdan bağırmışlar. Adam susmak zorunda kalmıştı. İnfial duydukları için değil, bu tür şeylerin konuşulması yasaklandığı, bunlar konuşulacak şeyler olmadığı için bağırmışlardı. Yeri gelmişken mahkumların yarısından fazlasını mecazen değil, gerçekten de cahil olmadıklarını söyleyeyim. Rusya'da yarısı okuma yazma bilen 250 kişilik bir grup başka nerede bulunabilirdi? Yoksa bazılarının iddia ettikleri gibi okuma yazmanın sıradan insanlar için tehlikeli olduğunu mu düşünmeliydim? Bastıramadıkları neşeleri nedeniyle hor görülen birkaçının dışında aksi, huysuz, mütecessiz, fevkalade kibirli, sürgüt övünen aşırı alıngan ve biçimseldiler. En büyük erdem hiçbir şeye şaşırmamak sayılırdı. Akıllarını davranış biçimleriyle bozmuş gibiydiler. Oysa en cüretkâr tavırların göz açıp kapayıncaya kadar en korkak tutumlara dönüştüğünü görebilirdiniz. Hava basmayan oldukları gibi davranan birkaç gerçekten güçlü adam da vardı. Garip olan onların da kendilerini aşırı, hatta delicesine beğeniyor olmalarıydı. Nitekim kendini beğenmişlik ve dış görünüm burada en önemli hasletler sayılırdı. Oysa hemen hepsi aşağılık, umarsız bir biçimde yoz, sefi insanlardı. Dipnot 1861-62 Ölüler Evinden 1. Bölüm. Poçvenniçevso, insan ruhunun karanlık gecesi Alexi. Dedikodu ve rezaletin hiç eksilmediği bir cehennem. Bu 4 yılın ne denli şerir olduğunu sana anlatmaya dermanım yok. Bizden nefret ediyorlardı. Evet, yoksulların, köylülerin ilerlemeleri, gelişmeleri için çalışan bizlerden nefret ediyorlardı. Derin ve ayrımsız nefret. Onların gözünde benim serf sahibi, acımasız toprak ağalarından hiçbir farkım yoktu. Bir kez olsun ne gibi bir suç işlediğimi, bu ölüler evinde ne aradığımı merak etmediler. Düşününce babamın, dipnot Mihail Andreyevich Dostoyevski, son tahlilde bir toprak sahibi olduğunu da inkar edemeyiz değil mi? yoksullar hastanesinde hekimlik yapmış olması, serfleri tarafından linç edilmiş olmasını ihanet kalemine yazdırır mı? Çevremde hissettiğim bu nefret beni dehşete düşürdü. Bizler düşünce dal kavukları bizler. Bu insanlara ne yaptık? Biz, kimiz biz? Kendi adıma konuşacaksam ben hasta bir adamım. Ben nobran, kaba bir adamım. Dipnot nobran, sert mizaçlı, inatçı. Ben çirkin bir adamım. Sanırım karaciğerim iyi değil ama hastalığım konusunda bir şey biliyor değilim. Hastalığımın karaciğerimden kaynaklandığından da emin değilim. Doktora gitmem, hiçbir zamanda gitmedim ama tıbba ve doktorlara saygım olmadığından değil. Aslında aşırı derecede hurafatçıyım. En azından tıbba saygı duyacak kadar hurafatçı, olmayacak kadar iyi eğitimliyim. Dipnot hurafatçı, hurafelere inanan. Ama hurafatçıyım. Doktora gitmeyi reddetmemin nedeni nobranlığım. Bunu muhtemelen anlamayacaksın. Oysa ben anlıyorum. Tabii bu durumda nobranlığımla kimi aşağıladığımı sana tam olarak açıklayamam. Gitmemek suretiyle doktorları cezalandıracak olmadığımın da pekala farkındayım. Doktora gitmeyerek sadece ve sadece kendime zarar verdiğimi benden iyi bilen olmasın. Yine de eğer doktora gitmiyorsan nobramlığından, karaciğerim kötü, beter olsun. Bunu uzun zamandır, 20 yıldır böyle götürüyorum. Şimdi 40 yaşındayım. Devlet memuruydum, artık değilim. Nobran bir memurdum. Kabaydım ve kaba olmaktan haz duyardım. Rüşvet almazdım ya, hiç değilse bununla avunabilirdim. Kötü bir espri ama karalamayacağım. Zeki bir çıkış olacağını düşünerek yazdım. Ama şimdi görüyorum ki iğrenç bir biçimde gösteriş yapıyorum. Sırf bu nedenle karalamayacağım. Oturduğum danışma masasına dilekçeleriyle gelen insanlara diş biler, birisini mutsuz kılmayı başardığımı görürsem bundan yoğun bir zevk duyardım. Hemen her zaman da başarırdım. Çoğunlukla sıkılgan insanlardı. Tabii öyle olacaklardı. Dilekçe vermeye gelmişlerdi. Ama o burnu büyük olanlar yok mu? Bir subay vardı ki ona hiç dayanamazdım. O asla mütevazi davranmaz, kılıcını iğrenç bir biçimde şakırdatırdı. 18 ay onunla o kılıç yüzünden kavgalaştım. Sonunda ben kazandım. O şakırdatmayı bıraktı. Mamafi, bu ben gençkendi. Nobranlığımın asıl amacı neydi ama biliyor musunuz beyler? Asıl amaç, bütün mesele, gerçek acı neredeydi biliyor musunuz? En nobran, en huysuz olduğum anlarda bile serçecikleri rastgele korkutuyor ve bunun da eğleniyor olduğumu içten içe biliyor olmanın utancı. Gerçek acı buydu. Ağzımdan köpükler saçıyor olabiliyorum ama bana oynamam için bir bebek getirin, bir bardak şekerli çay verin, o zaman belki de sakinleşirim. Hatta her ne kadar böyle yaptığım için kendime aylarca diş bilesem, utancımdan geceleri uyuyamayacak da olsam gerçekten duygulanabilirim. Ben böyleydim. Az önce nobran bir memurdum derken yalan söylüyordum. Nobran olduğum için yalan söylüyordum. Aslında dilekçe vermeye gelenlerle ve subayla eğleniyordum ve gerçekte hiçbir zaman onlara kin gütmüş değilim. Kendi içimde kinin tam tersi olan çok sayıda duygunun varlığının her an bilincindeyim. Bu duyguların içimde uçuştuğunu kesinlikle hissediyordum. Biliyordum ki bu tüm hayatım boyunca da böyle olmuştur ve onlar dışarı çıkmanın bir yolunu aramaktadırlar. Ama ben bilerek, isteyerek onlara engel olmuşumdur. Beni utandıracak kadar rahatsız etmektedirler. Kasılma nöbetleri geçirmeme, hastalanmama, hem de nasıl hastalanmama, neden olmuşlardır? Evet beyler, şimdi size pişmanlığımı ifade ediyorum. Sizden beni bağışlamanızı istiyorum sanıyorsunuz değil mi? Eminim öyle sanıyorsunuz. Oysa sizi temin ederim, öyle sanıyor olmanız da umurumda değil. Ben nobran olamadığım gibi başka bir şey olmayı da bilmedim. Ne nobran, ne nazik, ne dalavereci, ne dürüst, ne bir kahraman, ne de bir solucan. Şimdi hayatımın geri kalanını kendi köşemde geçiriyor. Zeki bir adam hiçbir yere gelemez, bir yerlere gelenler ahmaklardır şeklindeki dindar olduğu kadar da yararsız bir teselliyle kendimle alay ediyorum. Evet, 19. yüzyılda yaşayan bir adam esas itibariyle kişiliksiz bir yaratıktır ve bu ahlaken de böyle olmalıdır. Kişilik sahibi bir adam, etkin bir adam, esas itibariyle işe yaramaz bir yaratıktır. 40 yıllık inancım bu benim. 40 yaşındayım ve siz de bilirsiniz ki 40 yıl bir ömürdür, aşırı bir yaştır. 40 yıldan fazla yaşamak terbiyesizliktir, kabalıktır, ahlak dışıdır. Kim 40'ından fazla yaşar? Bu soruya içtenlikle dürüstçe cevap verin. Ben de size kimlerin 40'dan fazla yaşadıklarını söyleyeyim. Ahmaklar ve işe yaramaz adamlar. Bunu tüm ihtiyarların yüzlerine karşı söylüyorum. Tüm saygın ihtiyarların, o saçları ağarmış kıdemlerin hepsinin. Bütün dünyanın yüzüne karşı söylüyorum. Söylemeye hakkım var çünkü ben de 60'ıma kadar yaşayacağım. 70'ime, 80'ime. Bekleyin, soluklanayım. Beyler, hiç kuşkusuz sizi eğlendirmek istediğimi sanıyorsunuz. Bunda da yanılıyorsunuz. Asla düşündüğünüz ya da düşünebileceğiniz gibi neşeli biri değilim. Ancak bütün bu gevezelik sizi rahatsız ediyorsa, ki ettiğini hissediyorum, bana kim olduğumu sormayı uygun buluyorsanız cevabım, ben bir Kolleski asesorum. Dipnot, askerde yarbay karşılığı devlet memuru. Memuriyete aç kalmamak ve sadece o nedenle girdim. Ve geçen yıl uzak bir akrabam bana vasiyetinde 6.000 ruble bıraktığında derhal emekliye ayrıldım ve kendi köşeme çekildim. Daha önce de bu köşede yaşardım ama şimdi artık yerleştim. Odam şehrin çeperindeki sefil, korkunç odalardan birisi. Hizmetçim ahmaklığından kaynaklanan kötü huylu, yaşlı bir köylü kadın. Dahası her zaman berbat kokuyor. Petersburg ikliminin bana iyi gelmeyeceğini ve kısıtlı imkanlarımla yaşayamayacağım kadar pahalı bir şehir olduğunu söylüyorlar. Ben bütün bunları bu uzak görüşlü bilgelerin, deneyimli danışmanların ve rehberlerin hepsinden iyi biliyorum. Lakin Petersburg'da kalıyorum. Petersburg'dan gitmiyorum. Gitmiyorum çünkü, gitsem de hiçbir şey fark etmez, kalsam da. Dostoyevski'nin anlattığı, dipnot, yer altından notlar 1. bölüm, maddiyattan uzak olduğu kadar da iğrenç ve tiksindirici ve de tümüyle kendisine ait sahici düşünce ve duygularından oluşan, herkesten uzak dünyasının ve habis söylemlerini keyfini süren pis bir insanoğlu. Pis ve acınası. Öylesine pis ki merhametsizliğine, nihilizmine rağmen adama acımak olağanüstü bir entelektüel gayret gerektiriyor. Yer altındaki adamın kendisi için aşkın anlamının karşısındakine eziyet etmek olduğunu anlattığı bölümler tiksindirici. Özgürlüğün acı çektirmek ve çekmekle doğru orantılı olduğu iddiası tüyler ürpertici. Adamın alçaklığını aklamanın tek çaresi belki de Tereza'nın yaptığı gibi insanlık dışı Rus ortamının hastalıklı ürünü olduğunu düşünmek. Sorun bu yazarların dünyayı bir düşünce adamı gibi değil, bir sanatçı gibi okumakta ısrar etmelerinde demişti. Dostoyevski öbür dünyanın özlemini çeken bir mümin, bir meyus romancıydı. Oysa Rusya'nın vaazlara, dualara karnı toktu. Medeniyete aydınlanmaya, ekonomik kalkınmaya ihtiyaçları vardı. Bu 1860'larda da öyleydi, bugün de öyle. Kimdi? Belki de Kızılwinkler'di. Dostoyevski Rus yazarlarının en etkin olanlarından birisi bilinir. Ama Rus kütüphanelerindeki evlerdeki kitapları toz bağlamıştır demişti. Eğitimli insanların evlerinde Dostoyevski külliyatı bulundurmaları adettendir. Ama kimse bu adamın derinliğini ve çektiği acıyı kavramaya yanaşmaz. Gogol'ün başyapıtlarıyla karşılaştırır. Dosto'nun kurgusunun kuruluğundan, yavanlığından bahsederler. Ahmaklar, Dostoyevski'nin okuyucuya kumpas kurmaya tenezzül etmediğini anlamak istemezler. Okuyucuya kumpas kurmak ne kadar şaşırtıcı bir saptama diye düşünmüştüm. Ne kadar şaşırtıcı ve doğru. Dostoyevski kendisini kahramanının arkasına saklamıyor. Okuyucu doğrudan muhatap alıyor. Normal denilen yaşam tarzının ahmaklara mahsus, başarılı, kararlı, cesur olduğu söylenenlerin ise ruhsuz budalalar olduğunu söylüyor. Roller değişti. Şimdi ben Alexei'nin yüzünü araştırıyorum. Dostoyevski hayatımın yegane neşesi şimdi. Öyle mi Zelenski? İnsan türünün ne mal olduğunu anlayabilmek için insanoğlu sürgüt çile çekmeli, kendi ruhuna eziyet mi etmeli? İçimdeki Türk Güroya'nın züht ile, çile ile barışıklığı yok besbelli. Hayır Alexei diyorum, kendi adıma Dostoyevski'nin öğretisinin peşinden gidemem, doğrusu gitmek de istemem. O senden böyle bir şey yapmanı beklemiyor, Güloçka diye gülümsüyor. Alexei kimseden beklemiyor. Ne kendisini kavramamızı ne de sözünü tutmamızı bekliyor Dostoyevski. Aklı başında ciddi bir adamdı. Okurunu değiş yerindeyse arındırmak için yazdı. Kullandığı kelime cleanse, Rusça dezinfestavrat diye tekrar ediyor. Yer altından notları insanın yüreği kaldırmaz, kitabı fırlatıp atmak istersin. Dostoyevski'nin yaratmak istediği etki de budur zaten. İnsan olmanın gerçek anlamını üzülerek hatta aşağılanarak keşfetmemizi sağlamak. Bu keşif bizi mutlu kılmaz, tersine üzüntümüzü arttırır. Ama üzüntü zaten her zeki insanın yüreğinde var olması gereken bir duygudur, öyle değil mi sultanım? So, ne kadar rahatsız edici olursa olsun, okur kendisini kitabı bitirmekle yükümlü hisseder. Çünkü bilir ki Dostoyevski yer altından seslenen türdaşının rezilliğini, çelişkilerini duyururken, insanlığa ilişkin endişelerini dillendirmektedir. Gizli mide bulandırıcı emellerimizi ortaya döker. Bizi Kolleski asesoru yargılamaya ya da çözümlemeye değil, bir an için onunla bütünleşmeye, çevremize onun gözüyle bakmaya çağırır. So, ekonomik kalkınma ya da medeniyet, insanlığı Dostoyevski'nin bilinçli sıçanlarından kurtarmaya yetmeyecek. Korkarım, yetmeyecek sultanım.